bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Savaş ve Barış 3. Cilt Lev Tolstoy Oda Yayınları 1. Basım Ocak 2002 Türkçe'ye çeviren Celal Öner Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Savaş ve Barış, dünyanın bütün edebiyat otoriteleri tarafından en büyük roman olarak kabul edildi. Evet, en büyük roman ama aynı zamanda en sağlam ve en açık seçik bir tarih felsefesi de. Romanda betimlenen 500 edeyin kahramanın barıştaki ve savaştaki yaşam pratiklerini ve düşünsel eğilimlerini capcanlı izliyoruz. Sanki hepsi bugünün insanları. Hepsiyle şurasından burasından ortak yanlarımız var. Geçmiş bir tarihin insanlarını değil, sanki kendimizi okuyor gibiyiz. Yayın evimiz bu dev yapıtı yayınlamaktan kıvanç duyar. Birinci kısım 1. 1811 yılı sonundan başlayarak Batı Avrupa'da sıkı bir silahlanma ve güç yığıma başladı. 1812 yılında bu güçler, milyonlarca insan, ordunun ulaşım işlerini görenler ve beslenmesini sağlayanlarla birlikte, batıdan doğuya 1811 yılından beri Rus güçlerinin de aynı biçimde yığıldıkları Rus sınırına doğru ilerlemeye başladılar. Haziran'ın 12'sinde Batı Avrupa güçleri Rus sınırını aştı, savaş başladı. Yani insanın akıl ve algısına, bütün insan doğasına aykırı olan olay patlak verdi. Milyonlarca insan birbirlerine karşı dünya mahkemeleri arşivlerinin yüzyıllarca toplayamayacağı ve bu dönem içinde bu insanların cinayet saymadıkları sayısız kötülüklerle, hainliklerle, hırsızlıklarla ortaya atıldılar, birbirlerini aldattılar, sahte paralar basıp sürdüler, sayısız soygunculuk, kundakçılık yaptılar, insan öldürdüler. Bu müthiş olayı doğuran neydi? Nedenleri nelerdi? Tarihçiler katıksızca bir güvenle bunu doğuran nedenlerin Oldenburg Dükü'ne hakaret edilmesi, kara kuşatmasına uyulmaması, Napolyon'un saltanat hırsı, Aleksandr'ın soğukkanlılığı, diplomatların yanlışları ve benzeri olduğunu söylerler. Şu halde savaşın olmaması için Metternich'in, Rumyantsev'in ya çabalayıp daha iyi bir nota yazmaları ya da Napolyon'un Aleksandr'a, sayın kardeşim dükalığı Oldenburg Dükü'ne geri vermeyi uygun buluyorum diye yazması yeterlidir. Çağdaşlarca sorunun böyle görülmesi anlaşılır bir şeydir. Napolyon'un St. Helen adasında söylediği gibi savaşın nedenini İngilizlerin entrikasında bulması anlaşılır bir şeydir. İngiliz kamerası üyelerinin savaş nedenlerini Napolyon'un saltanat hırsında, Oldenburg prensine karşı kullanılan zorda, tüccarların Avrupa'yı mahveden kara kuşatmasında bulmaları, eski erlerle generallerin başlıca nedeni kendilerini kullanmak zorunluluğu olduğunu sanmaları, zamanın lejitimistleri, iyi ilkeleri yeniden kurmak gerektiğini, zamanın diplomatları ise her şeyin 1809 yılında Rusya-Avusturya bağlaşıklığının Napolyon'dan yeter derecede beceriyle gizlenememesinden, 178 numaralı memorandumun beceriksizce yazılmış olmasından doğduğunu ileri sürmeleri anlaşılır bir şeydir. Bu nedenlerin sonradan sayısız, sonsuz görüş ayrılıklarına bağlı, daha başka ölçüsüz hesapsız nedenlerin çağdaşlarca düşünülmüş olması anlaşılır bir şeydir. Ama olayı bütün büyüklüğü içinde seyreden, onun sıradan ve korkunç ruhunu kavrayan, sonraki kuşaklar için, bizim için bu nedenler yeterli sayılmaz. Napolyon da saltanat hırsı olduğu için, Alexander soğukkanlı olduğu için, İngiliz siyasası kurnaz olduğu için, Oldenburg dükü hakarete uğradığı için, milyonlarca Hristiyanın birbirlerini öldürmeleri, birbirlerine işkence etmeleri bizce anlaşılır bir şey değildir. Bu durumların öldürme ve gaz kullanma olayıyla ne ilişkisi olduğunu, dükün hakarete uğraması yüzünden Avrupa'nın ta öbür ucundan binlerce insanın Smolensk ve Moskova illerindeki insanların için öldürdüklerini, mahvettiklerini ve onlarca öldürüldüklerini anlamak olanaklı değildir. Bizim gibi tarihçi olmayan, araştırma albenisine kapılmayan ve bunun için olayı gölgelenmemiş bir sağduyuyla gören kuşaklar için nedenler sayısız denecek kadar çoktur. Bu nedenleri araştırmakta ne deyin çok derine gidersek bize o deyin açık görünürler. Ayrı ve tek olarak alınan her neden ya da bir dizi neden bize başlı başına aynı derecede doğru, olayın büyüklüğüne oranla önemsizliği bakımından aynı derecede temelsiz, ortaya çıkan olayı doğurmaktaki yetersizliği bakımından bütün öteki nedenler bir yana aynı derecede saçma gelirler. Napolyon'un ordusunu Vistül'ün ötesine çekmeyi, Oldenburg dükalığını geri vermek istememesi gibi bir neden bize, ilk Fransız onbaşısının yeniden hizmete girmeyi isteyip istememesi deyin önemlidir. Çünkü o hizmete girmek istemeseydi, öteki, üçüncüsü ve binlerce onbaşıyla er de istemeyecekti. Napolyon ordusunda o deyin daha az asker bulunacak, savaş olmayacaktı. Ordusunu Vistül'ün ötesine çekme önerisini Napolyon hakaret saymamış olsaydı, askerlerine saldırı buyruğunu vermemiş olsaydı savaş olmazdı. Ama eğer bütün çavuşlar yeniden hizmete girmek istemeselerdi savaş gene olmazdı. İngiltere'nin kurnazlıkları olmasa, Oldenburg prensi olmasa, Alexander'ın onuru olmasa, Rusya'da çarlık yönetimi olmasa, Fransız devrimi ile ondan sonra gelen diktatörlük ve imparatorluk olmasa, Fransız devriminin bütün getirdikleri ve mutlakiyet olmasaydı gene savaş olmazdı. Bu nedenlerden biri olmaksızın bir şey olamazdı. Demek ki bu nedenler, milyonlarca neden, ortaya çıkan şeyi etkilemek için bir araya gelmiştir. Demek ki hiçbir şey olayın tek nedeni olmamıştır. Olayın patlak vermesi gerekti, yalanın patlak vermesi gerektiği için. İnsanca duygularından, akıl ve algıdan ayrılmış milyonlarca insanın batıdan doğuya gelmeleri ve kendileri gibi insanları öldürmeleri gerekti. Tıpkı birkaç yüzyıl önce aynı biçimde akın ederek kendi soydaşlarını öldüren insan yığınları gibi. Napolyon'la Alexander'ın devinimleri, olayın çıkıp çıkmaması görünüşe göre bunların bir tek sözlerine bağlıydı. Her kura ya da toplama erinin devinimi deyin az olağandı. Bu başka türlü olamazdı çünkü Napolyon'un ve Alexander'ın görünüşe göre olayın bağlı olduğu kimselerin istekleri yerine getirilsin diye sayısız konumların bir araya gelmesi gerekirdi ki bunlardan biri olmazsa olay patlak vermezdi. Gerçek gücü ellerinde tutan milyonlarca insanın, ateş eden, besin ve top taşıyan erlerin, tek ve zayıf kalan insanların bu istencini yerine getirmeye hazır olmaları, bunu da son derece karışık ve türlü nedenlerden ötürü yapmaları gerekti. Akla yakın olmayan belirtilerin, yani bizim akla yatkınlıklarını anlamadığımız olayların açıklaması için tarihte fatalizm zorunludur. Tarihte bu belirtileri biz ne deyin akla yakın biçimde açıklamaya çalışırsak, onlar bizim için daha akla aykırı, anlaşılmaz bir biçim alırlar. Her insan kendisi için yaşar, kendi amaçlarına erişmek için özgürlükten yararlanır, bu ya da şu devinimi şimdi yapıp yapmayacağını bütün varlığıyla duyar. Ama onu yapar yapmaz belli bir an içinde yapılan bu devinim geri alınamaz olur, tarihin malı olur ki burada özgür bir anlamı değil önceden belirlenmiş bir anlamı vardır. Her insanda yaşamın iki yanı var. Birincisi kişisel yaşam ki ilgileri ne deyin soyutsa o deyin özgürdür. İkincisi içgüdüsel yaşam, topluluk yaşamı ki insan burada zorunlu olarak yasaların ona buyurduğunu yerine getirir. İnsan bilinçli olarak kendisi için yaşar ama tarihsel, toplumsal amaçlara ulaşmak için bilinçsiz bir araç olarak hizmet eder. yapılan eylem geri alınamaz, insanın eylem ve davranışı milyonlarca başka insanın eylem ve davranışlarıyla aynı zaman içinde bir araya gelerek tarihsel bir önem kazanır, insan toplumsal merdivende ne deyin yüksekte durursa, büyük insanlarla ne deyin ilişkide ise başka insanlar üzerinde o deyin sözü geçer, her devinimin önceden belirlenişi, zorunluluğu o deyin açıktır. Çarın yüreği Tanrı'nın elindedir. Dipnot, atasözü. Çar talihin kölesidir. Tarih yani insanlığın bilinçsiz genel toplu yaşamı, amacına ulaşmak için çarların yaşamının her dakikasını kendisi için bir araç olarak kullanır. Napolyon son mektubunda Alexander'ın ona yazdığı gibi, halkının kanını akıtmak ya da akıtmamanın kendi elinde olduğuna şimdi 1812 yılında her zamankinden çok inanmasına karşın gerçekleşmesi zorunlu olan genel dava için, tarih için çalışmaya zorlayan kendisine karşı sanısına göre canı istediği gibi davranmakla zorunlu yasalara hiçbir zaman şimdiki deyin boyun eğmemişti. Batının insanları birbirlerini öldürmek için doğuya yollandılar. Nedenlerin bir araya gelmesi yasasına göre kendi kendilerini öykündüler. Bu eylem için, savaş için, bu olayla binlerce neden bir araya geldi. Kara kuşatmasına uyulmaması yüzünden azarlanmalar, Oldenburg dükü yalnız Napolyon öyle sanıyordu, silahlı bir barış elde etmek için ordunun Rusya üzerine yürümesi, Fransa imparatorunun ulusun isteğiyle bir araya gelen savaş sevgisi ve savaş alışkanlığı, hazırlığın büyüklüğü karşısında duyulan heyecan, hazırlık giderleri, bu giderleri karşılayacak çıkarları elde etme ihtiyacı, Dresden'deki baş döndürücü saygı gösterileri, çağdaşların görüşüne göre barışı elde etmek için içten bir istekle yapılan ve yalnız iki yanın da onurunu yaralayan diplomat görüşmeleri, olayın doğmasına yol açan ve onunla aynı zamanda rastlayan milyonlarca başka neden. Elma olgunlaşınca düşer. Niçin düşer? Ağırlığı onu yere doğru çektiği için mi? Sapı kuruduğu için mi? Güneşten kızardığı, ağırlaştığı, rüzgar onu sarstığı için mi? Aşağıda duran erkek çocuk onu yemek istediği için mi? Neden hiçbiri değil. Bütün bunlar yalnızca her türlü yaşamsal, organik, içgüdüsel olayı doğuran koşulların bir araya gelmesidir. Ve hücre dokusunun çürümesinden ötürü elmanın düştüğünü söyleyen bitki bilimci, elma ağacının altında duran ve elmayı yemek istediği ve bunu Tanrı'dan dilediği için meyvenin düştüğünü söyleyen çocuk deyin haklıdır ancak. Napolyon'un istediği için Moskova üzerine yürüdüğünü ve Alexander konçları geniş çizmeler giymişti. Kısa saçları belli ki yeni taranmış ama bir tutam saç geniş alnının ortasına doğru düşmüştü. Beyaz kalın boynu üniformasının siyah yakasıyla keskin bir karşıtlık oluşturuyordu. Kolonya kokuyordu. Onu genç gösteren çenesi sivri, dolgun yüzünde imparatorca bir kabulün hoşgörülü, görkemli bir ifadesi vardı. Hızla her adımda titreyerek başını biraz arkaya atmış ilerliyordu. Geniş iri omuzları, elinde olmayarak öne çıkardığı karnı ve göğsüyle biraz şişmanlamış olan kısa bedeninin bütününde kırkına yaklaşan insanların gösterişli, heybetli görünümü vardı. Bundan başka o gün çok keyifli olduğu belliydi. Balaşef'in saygıyla yerlere eğilmesine başıyla karşılık verdi ve ona yaklaşarak zamanının her dakikasına değer veren, söyleyeceği sözü önceden hazırlamaya gerek görmeyen, her zaman iyi, gerekeni söyleyeceğine güvenen bir adam gibi hemen söze başladı. "Merhaba general," dedi. "İmparator Alexander'dan getirdiğiniz mektubu aldım, sizi gördüğüme de çok sevindim." İri gözleriyle Balaşef'in yüzüne baktı, sonra birden yana doğru bakmaya başladı. Balaşef'in kişiliğinin onu hiç ilgilendirmediği belliydi. Görüyordu ki yalnız kendi ruhunda olup bitenlerle ilgileniyordu. Bunun dışında hiçbir şeyin onun için önemi yoktu, çünkü ona öyle geliyordu ki dünyada her şey yalnız onun istencine bağlıydı. "Ben savaş istemiyorum ve istemedim," dedi, "ama beni zorladılar. Bana yapacağınız bütün açıklamayı şimdi de bu sözcüğü üzerine basarak söylemişti. Dinlemeye hazırım." ve Rus hükümetine karşı olan hoşnutsuzluğunun nedenlerini açık açık ve kısaca anlatmaya başladı. Balaşev, Fransa İmparatoru'nun ölçülü, sakin ve dostça bir dil kullanmasından, onun barış istediğine, görüşmeye oturmaya eğilimli olduğuna iyice inanmıştı. Balaşev, "Sir, İmparator, hükümdarım" diyerek Napolyon sözünü bitirip sorarcasına kendisine bakınca çoktandır hazırladığı söyleve başladı. Ama gözlerine dikilen imparatorun bakışları onu şaşırttı. Napolyon, Balaşev'in üniformasını, kılıcını süzerek, güç ayırt edilir bir gülümsemeyle sanki şaşırdınız kendinize gelin diyordu. Balaşev kendini toparladı ve konuşmaya başladı. Kuragin'in pasaportları istemesini savaş için yeterli bir neden saymadığını, Kuragin'in kendi başına Çar'ın izni olmadan davrandığını, Çar Aleksandr'ın savaş istemediğini, İngiltere ile hiçbir anlaşma yapılmadığını söyledi. Napolyon henüz yok diye ekledi ve duygularına kapılmaktan korkuyormuş gibi kaşlarını çattı, usulca başını sallayarak konuşmasına devam edebileceğini Balaşev'e anlattı. Balaşev söylenmesi buyrulanların hepsini bitirdikten sonra İmparator Aleksandr'ın barışı istediğini ama görüşmeye, burada Balaşev ne söyleyeceğini şaşırmıştı. İmparator Aleksandr'ın mektupta yazmadığını ama Saltykov'u fermana kesinlikle konmasını ve Balaşev'e Napolyon'a söylemesini buyurduğu sözü hatırladı. Rus toprağında tek bir silahlı düşman kaldıkça görüşmeye oturmayacağı yolundaki sözleri anımsadı. Ama karışık bir duygu onları söylemekten alıkoydu. Bu sözleri söylemek istediği halde söyleyemedi. Ne diyeceğini şaşırdı. Fransız kıtaları Nîmes Irmağı'nın ötesine çekilmek koşuluyla anlaşma masasına oturabileceğini ekledi. Napolyon, Balaşev'in bu sözleri söylerken gösterdiği şaşkınlığı ayrımsamıştı. Yüzü titredi, sol baldırı ölçülü bir devinimle oynamaya başladı. Yerinden ayrılmadan eskisinden daha yüksek ve telaşlı bir sesle konuşmaya başladı. Devam eden konuşmalar sırasında Balaşev gözlerini birkaç kez yere indirerek Napolyon'un sesini yükselttikçe sol baldırının artan titreyişini elinde olmayarak seyretti. "Ben barışı İmparator Aleksandr'dan daha az istemiyorum," diye başladı. "18 aydır onu sağlamak için her şeyi yapan ben değil miyim? 18 aydır açıklama bekliyorum. Ama görüşmeye başlamak için benden istedikleri nedir?" diye kaşlarını çatıp küçük beyaz ve tombul eliyle jestler yaparak devam etti. Balaşev, "Nîmes'in ötesine çekilmek sör," dedi. Napolyon, "Nîmes'in ötesine mi?" diye yineledi. "Demek siz şimdi Nîmes'in ötesine, yalnız Nîmes'in ötesine çekilmemi mi istiyorsunuz?" Balaşev'in gözlerinin içine bakarak yineliyordu. Balaşev saygıyla başını eğdi. 4 ay önce Pomeronya'dan çekilmesi istenirken şimdi yalnız Nîmes'in ötesine çekilmesi isteniyordu. Napolyon hızla döndü, odada gezinmeye başladı. "Görüşmelere başlamak için Nîmes'in ötesine çekilmem istendiğini söylüyorsunuz. Ama 2 ay önce de gene aynı biçimde Oder'in Vistül'ün ötesine çekilmem istenmişti. Buna karşın görüşmeye hazırsınız." Sessizce bir köşeden öbür köşeye gidip geldi, gene Balaşev'in karşısında durdu. Yüzü sert bir ifadeyle gene taş kesilmişti, sol bacağı eskisinden daha hızlı oynuyordu. Napolyon kendisinin bu alışkanlığını bilirdi. Sonraları, "Sol ayağımın titremesi benim için önemli bir belirtidir," derdi. Napolyon kendisinin de hiç ummadığı bir sesle bağırır gibi, "Oder'in Vistül'ün ötesine çekilmek gibi bir öneri Bade Prensi'ne yapılabilir, bana değil," dedi. "Bana Petersburg'u da Moskova'yı da verseniz gene bu koşulları kabul etmem. Bu savaşa benim başladığımı söylüyorsunuz. İlk olarak orduya katılan kim? İmparator Aleksandr, ben değil. Milyonlar harcadığım bir zamanda ve siz İngiltere ile bağlaşıklık durumundayken bana görüşme öneriyorsunuz. Durumunuz kötüyken öneriyorsunuz. Peki İngiltere ile bağlaşıklığınızın amacı ne? Size ne verdi o?" Hızlı hızlı konuşuyordu, anlaşılıyordu ki sözlerini artık barış yapmanın yararlarını anlatmak ve bu olanakları değerlendirmek değil, yalnız kendi haklılığını, gücünü, Aleksandr'ın haksızlığını, yanlışını göstermek eğilimiyle söylüyordu. Söylevinin başında kendi konumunun üstünlüğünü anlatmak ve buna karşın görüşme açmayı kabul ettiğini göstermek amacını güttüğü belliydi. Ama artık söylenmeye başlamıştı ve söylendikçe sözüne o değin daha az egemen bir duruma geliyordu. Söylevinin bütün amacı şimdi artık belliydi ki yalnız kendini yüceltmek, Alexander'ı alçaltmak, yani tam görüşmelerin başlangıcında istemediği şeyi yapmaktı. Türklerle barış yaptınız diyorlar, doğru mu? Balaşev başını onaylar yollu eğdi. Barış yapıldı diye başladı. Ama Napolyon onu konuşturmadı. Anlaşılıyordu ki yalnız kendisi konuşmak istiyordu. Şımarık insanların sinirli konuşması ve aldırmazlığı ile sürdürdü. Evet, anlıyorum. Moldova'yı, Valaşi'yi almadan Türklerle barış yaptınız. Finlandiya'yı verdiğim gibi bu eyaletleri de çarınıza verebilirim. Evet, devam ediyordu. Moldova'ya, Valaşi'yi İmparator Alexander'a vaat etmiştim, verecektim de. Ama şimdi o bu güzel eyaletlere sahip olmayacaktı. Oysa onları imparatorluğuna katabilir, Rusya'yı Botnik Körfezi'nden Tuna ağzına değin genişletebilirdi. Büyük Katarina daha fazlasını yapamazdı. Napolyon gittikçe ateşlenerek odada geziniyor, aşağı yukarı Tipsit'te kendisinin Alexander'a söylediği sözleri Balaşef'e yineliyordu. Bütün bunları benim dostluğuma borçlu olacaktı. Ah, ne saltanat, ne saltanat diye birkaç kez yineledi durdu. Cebinden bir altın enfiye kutusu çıkardı. İçinden bir tutam alıp hırsla burnuna götürdü. İmparator Alexander'ın saltanatı ne güzel bir saltanat olurdu. Üzüntüyle Balaşef'e baktı. Tam Balaşef bir şey söylemeye davranırken hemen gene sözünü kesti. Napolyon, İstediği aradığı ne olabilir ki benim dostluğumda bunu bulmuş olmasın diyerek şaşkınlıkla omuzlarını silkti. Hayır, çevresinin düşmanlarımla çevrilmesine daha yararlı saydı. Hem kiminle diye devam ediyordu. Steinleri, Armfeldleri, Bennigsenleri, Witzengerode'leri yanına çağırdı. Stein yurdundan kovulmuş bir hain, Armfeld bir düşkün, bir entrikacı, Witzengerode Fransa'nın kaçak bir uyruğu, Bennigsen ötekilerden biraz daha asker, böyle olmakla birlikte o da 1807 yılında hiçbir şey yapmayan, İmparator Alexander'da korkunç anılar uyandırması gereken kof biri. Güçlü olsalar onları kullanmak olasıydı diyelim. Napolyon ona haklılığını, gücünü gösteren, onun görüşüne göre bunlar aynı şeylerdi. Ardı arkası kesilmeden doğan düşüncelerini güçlükle söz yetiştirerek devam ediyordu. Ama o da yok. Ne savaşta ne de barışta bir işe yararlar. Barclay hepsinden becerikli diyorlar. Ama ben onun ilk devinimlerine bakarak bunu kabul etmeyeceğim. Peki ne yapıyorlar? Bütün bu saray tayfası ne yapıyor? Full öneriyor, Armfeld tartışıyor, Bennigsen gözden geçiriyor, devinime geçmeye çağrılanan Barclay ise neye karar vereceğini bilmiyor, zaman da geçiyor. Asker yalnız Bakrasyon kalın kafalıdır ama deneyimi, sezgisi, kararlılığı var. Genç çarınızın bu renksiz kalabalık içinde yeri ne? Onu lekeliyorlar, bütün olup bitenlerin sorumluluğunu onun üzerine yüklüyorlar. Bu hükümdar ancak generalse orduda bulunmalıdır. Bu sözleri bir kafa tutma gibi doğrudan doğruya hükümdara yönelttiği belliydi. Napolyon, İmparator Alexander'ın bir lider olmayı ne deyin istediğini bilirdi. Bu sefer başlayalı bir hafta oldu, Vino'yu savunmadınız, ikiye ayrılmış. Polonya eyaletinden de atılmış bulunuyorsunuz, ordunuz sızlanıyor. Kendisine söylenenleri kavramada güçlük çeken ve bu söz oklarını güçlükle göğüsleyen Balaşev, tersine sör dedi, ordumuz yerinde duramıyor. Napolyon sözünü kesti. Her şeyi biliyorum, her şeyi biliyorum. Taburlarınızın sayısını da benimkiler deyin doğru biliyorum. 200 bin askeriniz yok, oysa benim ordum 3 katı. Onurum üzerine söylüyorum. Napolyon onuru üzerine verdiği bu sözün hiçbir önemi olmayacağını unutarak söylüyordu. Size onurum üzerine söylüyorum ki Vistül'ün bu yanında 530 bin kişilik gücüm var. Türklerden size bir yarar yok, bir şeye yaramazlar. Bunu sizinle barışmakla gösterdiler. Çılgın krallarca yönetilmek İsveçlilerin yazgısıdır. Onların kralları deliydi. Onu değiştirip başkasını Berden Ot'u getirdiler. O da hemen çıldırdı. Çünkü bir İsveçli ancak deli olmalı ki Rusya ile bağlaşık olabilsin. Napolyon öfkeli öfkeli gülümsedi. Gene enfiye kutusunu burnuna götürdü. Balaşev Napolyon'un her tümcesine karşı çıkmak istiyordu. Bir şey söylemek isteyen bir adam gibi durmadan devinimler yapıyor ama Napolyon konuşmasına fırsat vermiyordu. İsveçlilerin deli olduğu sözüne karşı Balaşev, İsveç'in arkasında Rusya olduğu zaman bir ada olduğunu söylemek istedi. Ama Napolyon onun sözünü gürültüye boğmak için öfkeyle bağırdı. Napolyon da yalnızca haklı olduğunu kendi kendine kanıtlamak için konuşmak, durmadan konuşmak arzusunda olan bir insanın sinirli hali vardı. Balaşev zor durumdaydı. Bir elçi olarak onuruna zarar getirmekten korkuyor, karşı çıkma gereği duyuyordu. Ama insan olarak Napolyon'un nedensiz öfkesinin taşkınlığı karşısında ruhça üzülüyordu. Napolyon'un şimdi söylediği hiçbir sözün önemi olmadığını, yatışınca bunlardan utanacağını biliyordu. Başı öne eğik, Napolyon'un kımıldayıp duran tombul bacaklarına bakıyor ve onunla göz göze gelmekten kaçınıyordu. Napolyon, "Sizin bu bağlaşıklıklarınızın benim için ne önemi var?" dedi. "Benim bağlaşıklıklarım Polonyalılardır. 80 bin kişi. Aslanlar gibi dövüşüyorlar. 200 bin olacaklar." Olası ki bunu söylemekle açık bir yalan söylemiş olmaktan ve Balaşev'in hep o yazgıya boyun eğmiş konumda sessizce karşısında durmasından bir kat daha öfkelenerek birdenbire geri döndü, Balaşev'in yüzüne sokuldu, beyaz elleriyle canlı hızlı devinimler yaparak adeta bağırdı. "Biliniz ki Rusya'yı bana karşı kışkırtırsanız onu Avrupa haritasından silerim." Sararmış, biçimsizleşmiş, öfkeli bir yüzle ve küçücük ellerinin birini canlı bir devinimle öbürünün üstüne vurarak konuşuyordu. "Evet, sizi Duina'nın Dinyeper'in ötesine atacağım ve Avrupa'nın canicesine, körcesine ezilmesine izin verdiği seddi size karşı yeniden kuracağım. Evet, işte başınıza gelecek olanlar. İşte benden uzaklaşmakla kazandığınız şey." Ve kalın omuzlarını sarsarak sessizce odada birkaç adım yürüdü. Enfiye kutusunu yeleğinin cebine soktu, gene çıkardı, birkaç kez burnuna götürdü. Balaşev'in karşısında durdu, susuyordu, alaycı bir tavırla Balaşev'in gözlerinin içine bakıyordu. Yavaşça, "Oysa çarınızın devri ne güzel bir devir olabilirdi." Balaşev karşı çıkma gereğini duyumsayarak Rusya'dan bakınca işin böyle karanlık görünmediğini söyledi. Napolyon bir şey söylemeden alaycı bir tavırla ona bakmayı sürdürüyordu ama belli ki onu dinlemiyordu. Balaşev Rusya'da savaştan iyi sonuçlar beklendiğini söyledi. Napolyon hoş gören bir tavırla, "Biliyorum göreviniz böyle söylemek ama buna siz de inanmıyorsunuz, sizi inandırırdım" der gibi başını salladı. Balaşev sözünü bitirince Napolyon gene enfiye kutusunu çıkardı, içinden bir tutam aldı, bir işaret olarak ayağını iki kez yere vurdu. Kapı açıldı, saygıyla eğilen bir mabeyinci, şapkasını ve eldivenlerini Napolyon'a verdi, bir başkası el mendilini verdi. Napolyon onlara bakmıyordu, Balaşev'e döndü. "İmparator Aleksandra benim adıma söyleyiniz ki..." Şapkasını aldı. "Ben ona eskisi gibi sadığım. Onu çok iyi tanırım, yüksek değerini bilirim. Sizi daha fazla alıkoymayacağım general, imparatora mektubumu alacaksınız." Napolyon hızla kapıya doğru yürüdü. Bekleme salonundakiler ileri atıldılar. Merdivenlerden aşağı koştular.